Dokuzuncu ayrım. Böylece Murphy ile bağlantıyı kaybettin. Ama elimde bir rapor var. Murphy bunu piskoposuna göndermiş. Savaş bölgesinde durumun ne kadar kötü olduğunu, bir hemşirelik evi olarak manastırdan ve hemşirelerin hastalarla muhtaçlara yardım etmek için her şeye rağmen gösterdikleri çabalardan ne kadar etkilendiğini söylemiş. Amacı, Meryem'in Umudu adında bir düşkünler evinin olmasıymış ve merhametli Tanrı'nın rahibelerinden hemşireleri işe almak istemiş. Buna para gerekecekti ama piskopos onun heyecanına karşılık vermiş. Murphy, Requiem adında hayırsever bir tröstle anlaşmış ve kilise, işletme masraflarını toplamaktan sorumlu olması şartıyla onun için mortgage ile uygun bir ev almaya razı olmuş. O da bunu başarmış galiba. Hem de nasıl? Şu resmine bak, cafcaflı kıyafetler içinde şu da monsenyör yapıldığı zamandan. Bir sürü iş adamı için karşı konulamaz biri olduğunu kanıtladı ve şehirde bir sansasyon oldu. Düşkünler evinin masrafları karşılandı. Bütün yenilenmeler dahil ve Batı Belfast, Dublin'de diğerlerini açtılar ve şimdi New York, Bronx'da bir tane yapıyorlar. Buna bakılırsa müthiş para ediyor, müthiş bir başarı. Bunun nereden geldiğini merak ediyorum. Belli ki tuttuğunu altın yapıyor. Peki, Kathleen bütün bunların içinde nerede görünüyor? Annesi 70 yaşına kadar papaz evinde hizmetçi olarak çalışmış. O sırada Kathleen belki Murphy ile anlaşarak yardım etmeyi sürdürmüş ama öğretmenliğe devam ederek. Annesi kansere yakalandığında ona hemşirelik yapmak için işini bırakmış. Meryem'in umuduyla giderek daha fazla ilgilenmiş. Bir yıldan uzun bir süre sonra yaşlı kadın ölmüş ve Kathleen hala işini yapıyor. Ama ayrıca düşkünler evinde yönetim kurulu üyesi olarak ikinci işi var. Büyüleyici olay. Elinde başka ne var? Costello, yani Doherty. Gölge adamı yakmaya çalışan. Dedektif Parkinson onu Fergus Costello adında bir adi hırsız ve alkolik olarak tanıyormuş. Belli ki 20 yıldan uzun süre önce alkolikler ve düşkünler için Wapping High sokağındaki bir sığınma evinde kendini dine adamış. Burada farklı inanışlardan insanlar bulunuyormuş ama Parkinson oraya arada bir gelen karizmatik bir rahipten bahsetti. Haydi onun kim olduğunu tahmin et. Oo, bana söylediğin her şeye inanmaya hazır olduğum bir aşamadayım. Ama neden sahte İrlanda pasaportu? Bilmiyorum. Costello olarak bir sabıka kaydı var. Belki yeni sayfa açmak istedi. Doğru insanları tanıyor olmalı. Pasaport tıpatıp bir kopyaydı. Ama Henry Poole'u düşündüğümüzde İrlanda bağlantısı varsayımımız suya düşüyor, değil mi? Karısının korktan olduğunu biliyorum ama babası hatırladığım kadarıyla bir Doğu Londralı askerdi. 1945 Nisan'ında o kadar kötü yaralanmıştı ki hemen görevden alınmıştı ve karısıyla Kilburn'da yaşamaya gitmişti. O da 1946'da Henry'yi doğurmuştu. Zavallı yaşlı Ernst, 2 yıl sonra bir saldırıda öldü. Ama hemen göz önünde olmayan bir İrlanda bağlantısı keşfettim. Karısı Mary Kennedy. Babası Kraliyet İrlanda Yedek Kuvvetleri olarak bilinen, kural tanımaz İngiliz polis gücü tarafından öldürülmüş. Yazarın notu. İngilizce adıyla Black and Tans, İrlanda'nın İngiltere ile yaptığı bağımsızlık savaşı sırasında İngiltere tarafından 1920-1921 yıllarında bölgeye gönderilen birlik. İrlanda'da sivillere karşı giriştikleri katliamla kötü bir şöhretin sahibi olmuşlardır. Tanrı yardımcımız olsun dedi Dylan. Siperlerdeki ayak takımı, şeytanın kendisini korkuturlardı. O halde Poole'u ve onu muhtemelen yarı İngiliz olduğu için suçlayan ve hayatının her gününde içine suçluluk duygusu aşılayan, öfkeli yaşlı bir kadının emri altında yaşadığı hayatı düşündüğümüzde, sanırım onun bir İngiliz generalinin limuzinin arkasına bir bomba bırakmakta yetenekli olduğunu söyleyebilirsin. Sana hak veriyorum ama Poole şofördü. Evet ama Ferguson, Poole'un kaçıyormuş gibi göründüğünü söyledi. Dylan içini çekti. Charles Ferguson'un vefat etmiş annesi de bizzat korktan. Korkunç bir trajedi bu. Aslında bunu biliyordum ama İngiliz nüfusu içinde her nasılsa İrlanda kökeni bulunan yaklaşık 8 milyon kişi olduğunu söylüyorlar. Doğrudur dedi Dylan. İrlanda'da olduğundan daha fazla. Başını salladı. O halde bütün bunlar hangi kapıya çıkıyor? Roper, Tanrı bilir diye cevapladı ve sonra Ferguson içeri girdi. İşte buradasınız dedi Dylan. Farley'e ne zaman gidiyoruz? Gitmiyoruz dedi Ferguson. Biraz daha fazla güvenliğin gerekli olduğuna karar verdim. Bu nedenle ufak bir hile yaptım. Sana söylemediğim için özür dilerim ama ne kadar az kişi bilirse o kadar iyi olacağını düşündüm. Svetlana, Katya, Alexander ve Bunin hepsi bir acil servis ambulansıyla Mars'tan Kraliyet Hastanesi'nden alındılar. İsimsiz bir minivana transfer edildiler ve Güney Londra'da Biggin Tepesi'nde Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne teslim edildiler. Yaklaşık 20 dakika önce oradan ayrıldılar. Yani hepsi bu. Şimdi Miller ve Salter'la bağlantıya geçtim ve yeni bilginin üzerinde durmak için bize katılmalarını istedim. Monica'yı çağırdım ama kendini pek iyi hissetmiyor. Biraz hırpalandı, unutma. Erkenden yatması gerektiğini düşündü. Peki anlat bana, sen ve Bill'i Kilburn'da ne işler çevirdiniz? Salter'lar Alfa ile ancak yarım saat sonra geldiler ve içeri girdiklerinde arkalarındaki geçit yeniden açıldı ve Fox Miller'ı gönderdi. Miller de onları bilgisayar odasına kadar takip etti. Orada Ferguson, Roper ve Dylan'ı sessizce konuşurken buldular. Peki bütün bunlar nedir diye sordu Harry Salter. Ya Kırbüskü ve Lady'ler ne olacak? Bir süre önce gittiler ve eğer hepiniz oturursanız şartları açıklayacağım. Diğerlerine anlattığı şeyleri tekrar etti. Kendisini asıl telaşa düşürenin Belsiz Parkı'na gizlice giren kişi olduğunu vurguladı. Hırsızlığı aklına koymuş sıradan bir hırsız değildi. Doğa kartından dolayı bunu biliyoruz. Kurbiski'nin makyajı çok etkiliydi. Bu nedenle onun hedef olmadığına inanıyorum. Cochran muhtemelen kadınlardan elinden geldiğinden fazla bilgi elde etmeyi amaçlıyordu. Onlardan nasıl haberdar oldu bilmiyorum ama bu nedenle fazladan önlemler almamız gerektiğini hissediyorum. Katılıyorum dedi Dylan. Ruslar Kurbuski'nin baştaki sahte iltica komplosunun arkasındaydı. O zamandan beri ondan, Luskov'dan ya da Yuri Bunin'den haber alamadılar. Bu birisini gerçekten çok kızdırıyor olmalı. Ferguson bu konuda bir şey yapmasına yetecek kadar kızgın mı diye sordu. O halde bunun guru olduğunu düşünüyorsun. Cevap bulamayınca intikam peşine düştüler. Beni endişelendiren daima guru oldu çünkü Rusların askeri istihbaratı son derece iyi. Rapper başını salladı. Burada oturan bizden 7 kişi var ve 5'i kendilerine karşı ciddi cinayet girişimlerine maruz kaldı. Blake'le birlikte 6 oluyor. Miller, sen ve Dylan kendinizi dışlanmış hissediyor olmalısınız dedi. Şey, burada tekerlekli sandalyemde bana saldırmak zor olmalı ama ben daima hazırım. Sandalyesinin yan cebinden bir Walter çıkardı ve Dylan'a döndü. Seni neden yalnız bırakıyorlar bilmiyorum. Sana zaten söyledim dedi Dylan. Son dakikada New York'a gitmiş olmasaydım durum farklı olabilirdi. Harry Salter, o halde mesele bu. Yine Tanrı'nın cezası Ruslar dedi. Bu konuda ne yapacağız? Ferguson, bekle. Önce senin görmeni istediğim bir şey var dedi. Dylan ve Billy, İrlanda bağlantısını bulmak için bu öğleden sonra erkenden Kilburn'a uğradılar. Peki, bu bizi nereye götürüyor diye sordu Harry Salter. Meryem'in Umudu adında bir düşkünler evine. Bir internet sitesi var. Eğer inanabilirseniz tanıdık bir dua kartı var burada. Kathleen Daly adında bir yönetim kurulu üyesi var. Arkasında Requiem adlı bir yardım kurumu ve bütün paketten sorumlu James Murphy adında bir papaz. Rapper oldukça ilgi çekici bir olay dosyası hazırladı. Dolayısıyla izle ve öğren. Sandalyelerini ileri çektikleri ve Rapper makineyi ayarladığı zaman Harry Salter alçak sesle Dylan'a bütün bunlar zaman kaybı. Bu meselede Kilburn'da olanlardan daha fazla şey olmalı dedi. Öyle mi düşünüyorsun? Elbette öyle. Oturdu. Long Island'da Blake'i ateş etmek, Londra'da generalin arabasını bombalamak, bütün bu diğer şeyler. Büyük işler bunlar ve organizasyon gerekir. Senin tamamen haklı olduğunu düşünüyorum Dylan. Kurbuski uğruna misilleme yapan Rus grubu ve bahse girerim, bunu o kaçtığından beri planlıyorlar. Tamamen haklıydı. Beş. Başlangıçta Kremlin. Birleşmiş Milletler'de Vladimir Putin'in görünmesi ve bunu çevreleyen olaylardan iki hafta önce Rus Guru'da görevli Albay Joseph Lermov, uluslararası terör hakkında bir kitabın üzerinde çalışmak için işinden 6 aylığına uzaklaşmanın keyfini çıkarıyordu. Rus güvenlik çevrelerinde muhteşem bir şöhret kazandığı bir konuydu bu. Lermov'un daha gençken akademisyenliğe eğilimi vardı ama asker bir aileden geliyordu. Babası kendi zamanında bir piyade generali olmuştu ve dolayısıyla şüphe duyulmayacak şekilde gelecek vaat etmesine karşın Lermov'un orduda görev alması gerekti. Karısı 40 yaşında göğüs kanserinden ölmüştü. Çocuğu yoktu ve hem annesi hem de babası ölmüş, onu kendisini görevine adamaktan başka yapacak hiçbir şeyi olmadan bırakmışlardı. Temel Arapça bilgisi sayesinde 3 kez gizli operasyonlara yönelmişti ve bu operasyonlar sırasındaki davranışları onun cesaretine dair hiçbir şüphe bırakmamıştı. Bunu kanıtlayacak madalyaları da vardı. Şimdi üniversite kütüphanesinde bir masanın başında oturuyordu. Koyu kestane saçları alnına düşmüştü. Burnunun üzerinde çelik çerçeveli gözlüklerle genellikle kendi hayatına karşı bıkkınlık havası vardı üzerinde. Bu sırada genç bir guru yüzbaşısı onun omzuna vurup kulağına fısıldadı. Rahatsız ettiğim için özür dilerim albay ama sizi Kremlin'e götürmek üzere emir aldım. Dışarıda bekleyen bir arabam var. Kremlin mi? Lermov anlamadı. Nereden çıktı şimdi bu? Başbakan sizi görmek istiyor. Lermov şok içindeydi ve aklına gelen ilk şeyi söyledi. Ama ben izinliyim. Genç yüzbaşı hafifçe gülümsedi. Belli ki öyle değilmiş albay. Tabii o halde eğer parkamı ve evrak çantamı vestiyerden alabilirsem başbakanın emrine amadeyim. 20 dakika sonra direksiyonda yüzbaşı olduğu halde en kötüsünden erken kış, sulu kar ve yağmurla berbat havada arabayla gittikten sonra Kremlin'in arkasına bırakıldı. İsmi Ivanov olan yüzbaşı küçük bir arka kapıya tıkladı. Kapı silahlı bir asker tarafından açıldı. Asker hiçbir şey söylemeden kenarda durdu. Bu sırada yüzbaşı onun yanından sürtünerek geçti ve bir sürü koridorda yola önderlik etti. Sonunda kucağında makinalı tüfekle sandalyede oturan silahlı bir muhafızın başında durduğu bir koridora ulaştılar. Yüzbaşı kapının birini beklenmedik derecede büyük bir odaya açtı. Odada 17. yüzyılın Fransız tarzında eşyalar, boyalı duvarlar ve güzel resimler vardı. Lermov, bunun oldukça dikkat çekici olduğunu söylemeliyim diye yorum yaptı. Bu General Volkov'un ofisi dedi yüzbaşı, başbakanın özel güvenlik danışmanı. Maalesef artık aramızda değil. Onu tanıma zevkine erişmiştim. Ölümü, Guru'daki herkeste şiddetli bir özlem uyandıracak. Bulunabilecek birçok türde içkilerle dolu bir büfe ve üzerinde bir DVD ile şömineye yakın güzel bir masa ve köşede bir televizyon bulunuyordu. DVD'deki bilgi kesinlikle sadece seyretmek üzere sınıflandırıldı. Başbakanın emirleri, sizin bunu izlemeniz ve bütün gerçekleri kabul edip dikkate almanız. Neden bahsedeceğinizi anladığınızı hissettiğinizde masadaki düğmeye basın. O zaman konuyu sizinle görüşecek. İçinde ne olduğunu biliyor musun? Montajda yardımcı oldum albay. Konusu ne? Kabaca bir anlat. Ivanov tereddüt etti ve Lermov, beni memnun et yüzbaşı dedi. Pekala. Amerikalılar gibi söyleyecek olursam, son 4-5 yıldır Londra'da süregelen bir alan savaşı var ve insanlarımız pek iyi durumda değil. Karşı taraf İngiliz istihbaratı mı? Başbakanın özel ordusu olarak bilinen elit bir grup. Ivanov, Lermov için çabucak üyelerini saydı ve son birkaç yılın kanlı tarihinin ayrıntılarını verdi. Bütün bunlar oyunun şu andaki durumuna ve Kurbiski, Luskov ve binbaşı Yuri Buni'nin kayboluşuna neden oldu. Ama DVD'de daha fazlası var. Kendiniz karar verin. Vereceğim. Lermov büfeye hareket etti ve Ivanov çıktığında kendisine vodka doldurdu. Sonra izlemek için oturdu. Ivanov haklıydı. Oldukça fazla ayrıntı vardı ve bitene kadar rahat 35 dakika geçmişti. Masadaki düğmeye bastı. Şaşırtıcı bir şekilde panelli duvardaki kapı hemen açıldı ve bizzat Vladimir Putin içeri girdi. Harika bir siyah takım Beyaz bir tişört giyiyordu ve tutucu bir ipek çizgili kravat takmıştı. Lermov, başbakan dedi, burada olmak bir şeref. Sizin büyük bir hayranınızım albay. Dikkate değer bir zihniniz var. Şimdi oturun ve bana ne düşündüğünüzü söyleyin. Fazla vaktim yok. Fransız elçisiyle buluşacağım. Londra'da Charles Ferguson'un insanlarıyla şu düşmanlık bir filmden daha iyi. Yine de ölü sayısı bizim tarafımızda dehşet verici. Sonra Kurbuski ile ilgili bütün bu mesele Londra'ya geliyor ve sonra 3 gün sonra ortadan kayboluyor. 2 gün sonra Albay Luskov ve Binbaşı Bunin ortadan kayboldular. Bütün bu şey 5 gün sürdü. Tam bir bilmece. Putin ayağa kalktı. Peki bu konuda benim ne yapmamı istiyorsunuz başbakan? Benim için bunu çöz. Sanat Bakanlığı Kurbuski'nin ülkenin uzak köşelerinde bir yere kapanıp bir roman üzerinde çalıştığı şeklinde bir hikaye uydurdu. Aynı şekilde Luskov ve Bunin üzerine söylenen onların Guru Genel Merkezi'nde gizli görevler üzerinde çalışmak için Londra'dan geri çekildikleri. Bu da Londra'nın yeni bir şube başkanına ihtiyacı olduğu anlamına geliyor. Sensin dedi Putin. Bu sabah atamanı onayladım. İş arkadaşların seni kıskanacak. Ama orada keyif çatmak için bulunmayacaksın Lermov. Ne haltlar oluyor bunu öğrenmek için oradasın ve hepsi bu değil. Senden ayrıca Ferguson ve yanındakilerin lanetinden bizi kurtarmak için kalıcı bir yol bulmanı bekliyorum. En iyisini yapacağım dedi Lermov ona. Bundan da daha iyisini yapmanı bekliyorum. Bana tam olarak istediğimi vermeni bekliyorum. Ama senin Londra'ya hemen gitmene gerek yok. Zamanını kullan, kaynaklarımızı kullan, düşmanı tanı. Lermov elbette dedi. Sana eşlik etmesi için Ivanova ayarladım. Zeki ama ayrıca oldukça acımasız ve hırslı. Dolayısıyla onu gözlemle. Eğer ondan memnun kalırsan beraberinde Londra'ya götürebilirsin. Cebinden bir zarf çıkardı. Sanırım bunun sana büyük yardımının dokunduğunu göreceksin. Bunu iyi kullan. Panellerin içindeki kapıyı açtı ve çıktı. Lermov zarfı açtı, mektubu çıkardı ve okudu. Kremlin'deki Rusya Federasyonu'nun başbakanının ofisinden. Bu mektubun taşıyıcısı benim tam yetkimle hareket ediyor. Askeri veya sivil bütün personel Albay Joseph Lermov'a istenen her şekilde yardım edecek. İmza Vladimir Putin. Kapı açıldı ve Ivanov içeri girdi. Umarım işler iyi gitti. Sanırım bunu söyleyebilirsin. Lermov ona mektubu uzattı. Ivanov da okudu. Siz ayrıcalıklısınız albay. Ayrıca az önce Londra için şube başkanı olarak atandım. Lermov mektubu Ivanov'un elinden çekip aldı. Yeniden zarfa koydu ve bunu bir göğüs cebine attı. Başbakan bana oldukça açık emirler verdi diye sözlerini sürdürdü. Kurbuski, Luskov ve Bunin'in gizemini çözmem gerekiyor. Hepsi bu mu? Ivanov'un gülümseyişi hafif alaycıydı. Hayır, benden ayrıca Ferguson'un laneti olarak tanımladığı şeyden bizleri kurtarmak için bir yol bulmamı bekliyor. Aman Tanrım! Ivanov içini çekti. Geçmişte olup biteni temel alınca bunun zor olacağını söyleyebilirim. Belli, bu arada her şeyi yeniden gözden geçireceğim. Elimizdeki bütün bilgilere. Guru Genel Merkezi'ne mümkün olduğunca yakın bir otele ihtiyacım var. Hemen yanında Astoria adında eski bir otel var. Özellikle guru personelinin kalması için devralındı. Ben zaten orada kalıyorum. Gelirken bindiğimiz limuzin size tahsis edildi. Emirlerinize amadeyim. Evet, başbakan da öyle söyledi. Ayrıca eğer memnun kalırsam seni Londra'ya götürebileceğimi de söyledi. Bunu ister misin? İster miyim? Ivanov'un gözleri parladı. Albay, 5 yıl önce guru beni oraya yabancılar için 6 aylık İngilizce tam dalış kursuna sözde öğrenci olarak gönderdi. Bu tam bir zevkti. Oraya dönmekten mutlu olurum. Pekala, haydi başlayalım dedi Lermov.